Bulgar İstanbul. Filibe'den Şişhane'ye. Alberto Modiano.
Ayrım 2.
Esther çok zayıftı ve hiçbir şey yemezdi. Annesi çok azarlardı. Okuldan her ay annesine güya kızıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğine dair mektup gönderilirdi. Halbuki çikolata, patates ve makarnayı çok severdi. Her yemekte bir kusur bulurdu. Hatta sabahları içtiği sütün saman koktuğunu söylerdi. Okula yemek yemeden kaçardı. Çocukluk yıllarını mahallede beraber geçirdiği erkek arkadaşları ile Agustin Lisesi'nde okumaktaydılar. Yan komşularının 3 erkek çocuğundan ikisi başarılı ancak en küçük oğlu Moshe ise tembel ve haylaz bir öğrenciydi. Karneler dağıtıldığında annesi bak ne başarılı karneler demişti. Moshe ise evet tabii Fransız okulu böyle olur. Rahibe, ihtiyarlar ve zavallılar için 50 kuruş bağışlıyoruz dediklerinde o çocuklara iyi not dağıtıyorlar şeklinde yanıt vermişti. Annesi çok öfkeli. Öyle mi? Baksana bütün gün nasıl çalışıyorlar demişti. Bol çiçekli güzel bahçeleri komşularınkinden bir duvarla ayrılıyordu. Esther bahçede oturmayı çok seviyordu. Günlerden bir gün ders çalışmak için bahçede oturduğunda Moshe bir konserve kutusu alarak içine su doldurur, bahçe duvarından bir ip cambazı gibi sinsice ilerleyerek o suyu başından aşağı yuvarlar. Elbiseleri ve kitapları baştan aşağı ıslanmıştı. Moshe, annesi Deborah'dan şiddetli bir dayak yemişti. Öyle yaramazdı ki, yolda yürürken sinsice arkadan kızların saçlarını çekerdi. O çocuk, hayatın ileri yıllarında ziraat mühendisi olmuştu. Üçüncü sınıfta kendini biraz daha toparlayarak bir Musevi olduğunu farkına vardı. Bulgaristan'a antisemitizmin yeni yeni girmeye başladığı yıllardı. Sınıfta Marci diye çağırdıkları, asıl adı Mari olan Bulgar arkadaşının bir gün teneffüse giderken defterinden kağıt parçalarının düştüğünü gördü. O kağıtları okuduğunda bu ülkede yaşadıkları sürece bir gün başlarına çok kötü şeyler gelebileceğini anladı. Bu kağıtlarda Yahudilere ölüm, siz Bulgar ekmeğini yiyor, suyunu içiyorsunuz şeklinde sloganlar yazılıydı. Her ders için sınıfa ayrı bir rahibe girmekteydi. Buna canı çok sıkılan Esther, derhal sınıf öğretmenine giderek artık o kızın yanında oturmak istemediğini söyledi. Çok kısa boyluydu. Onu yan, son sıraya ya da arka sıralardan birine oturtmalarını söyledi. Yeri değişmişti ama kızla konuşulup konuşulmadığını bilemiyordu. Bir hafta sonra Esther'in yeri değişmiş, iki sıra solda oturmaktaydı. Bulgaristan'da ilk öğretim o yıllar 4 yıllıktı ve Esther 1937 yılında St. Joseph İlkokulu'ndan mezun oldu. Orta birinci sınıfta matematiği çok parlaktı. Zaman zaman matematik öğretmeniyle yarışa koyulurdu. Problemi süratle bitirdiğinde bu kadar kısa bir sürede nasıl bitirebilirsin diye sorardı. Getir kağıdını buraya, ben bitirmeden nasıl bitirdiğini göreyim derdi. Çok sevimli bir kadındı ve onu çok severdi. Kısa boylu olduğu için Esther'i Petit Bouchon, Grand Personnage, küçük sıpa, büyük kişilik diye çağırırdı. Kompozisyon dersinde bir keresinde kafası çok karışık olduğundan kötü bir yazı hazırlamıştı. 6. sınıfta bir hata yapmıştı. Rusçuk'tan gelip okullarına yazılan çok tembel bir öğrenci vardı. Matematik sınavında kağıdını hemen doldurup teslim edecekti. Esther'den kopya yardım istedi. O da kağıdının altına kopyaları bırakmıştı ki o anda rahibe yakaladı ve sıfıra aldı. Geometri ve tarih derslerini hiç sevmezdi. Latince ve Yunan tarihi öğretilmekteydi. Aynı semtte oturan 4 arkadaştılar. Şişman olanı Lili. Evlerinden biraz daha yukarıda oturanı Suzet, aşağı mahallede ise Berta'ydı. Okula beraber giderlerdi. Kara kış şehre indiğinde karlar günlerce kalkmaz, 2-3 hafta sürerdi. Otomobil, otobüs işlemezdi. 2 atın çektiği kızaklar çalışırdı. Arkadaşlarla içine dolar, ayaklarını battaniyeye sarar, çıngırakların sesleri arasında okula giderlerdi. Bu çok zevkliydi. Cumartesi öğlenleri annesi gelir, çocukları okuldan toplar ve gene kızakla evlerine bırakırdı. Yol o kadar buzluydu ki boruların üzerleri bile buz tutardı. Onların üzerinden geçmek çok zevkliydi. Romatizma ağrıları olan annesinin bile hoşuna giderdi. Bundan dolayı babası her yaz tüm aileyi dağlardaki kaplıcalara götürürdü. Babası senede iki kez Almanya'ya seyahat ederek mal ısmarlardı. Çoğunluğu oyuncaktı. Paskalya, yılbaşı ve Bulgar bayramlarında çok yüksek satışlar olurdu. Hatta Esther bile ablasıyla yardıma giderdi. Ablası çok iyi satış yapmayı becerirdi. O da kasaya otururdu. Dükkan dar ve uzundu. Üst katında çiçek imal edenler vardı. Çatı katıysa depo olarak kullanılırdı. Dükkanda bulundukları sıralarda sandviç getirirlerdi. Caminin altında Türk muhallebiciler vardı. Sonbaharda renk renk dondurmalı muhallebi yaparlardı. Dükkan Cuma meydanındaydı. Museviler yoğun olarak orada mezar bölgesinde yaşarlardı. Orta mezarda bir sinagog ve küçük Yahudi evleri vardı. Mahallenin sonunda Musevi okulu ve hahambaşılık binası vardı. Rahibe okulu öğrencisi oldukları için sinemaya gitmeleri, erkeklerle arkadaşlık kurmaları yasaktı. Büyük caddeye saat 4'ten sonra ancak velileriyle çıkabilirlerdi. Zaman zaman hasta ve ihtiyarlar için yardım toplarlardı. Bir gün 3 kız ve bir erkek arkadaşları ile yardım parası toplarken birden okulun Bulgar rahibesiyle yüz yüze geldiler. Hemen o gün davranış tablosundan indirildiler. Annesini ve ablasını hemen görüşmek üzere okula çağırdılar. Rahibe, "Kızınızı bir erkekle gördüm," dedi. Annesi, "Siz bir rahibe olarak yardımseverliğin ne olduğunu çok iyi bilirsiniz," dedi. Rahibe ise verdikleri çabanın önemini anlamıştı. Ama 3 günlük okuldan uzaklaştırma cezası ağzından çıkmıştı. İlan edilmesinden sonra Esther ve 3 Musevi arkadaşı 3 gün okuldan uzaklaştırıldılar. Bu sebepten dolayı o yıl başarı tablosunda yer alamamıştı. Saint Joseph Okulu Filibe'nin 4. caddesine bakardı. Okulun arkasında bir botanik bahçesi vardı. Öğrenciler içinse ortasında Saint Joseph'in heykelinin bulunduğu daha büyük bir bahçe vardı. Okulda siyah bir bere giymeye mecburdular. Bereyi giymeyi hiç sevmez, okuldan çıkarken onu yere atar, kirletir, sonra çantasına koyardı. Bir gün okuldan çıkarken bir rahibe yakalandı. Ertesi gün Esther 100 kere, "Bere yere atılmaz, başa giyilir," diye yazmıştı. 7. sınıfı okumaya başladığı sıralarda Avrupa'da havalar bayağı bozulmaya başlamıştı. Sorbonne Üniversitesi'ni kazanan ablası halasının yanında kalarak öğrenimini tamamlayacaktı ancak siyasi durumlar bunu engelliyordu. Bir erkek arkadaşı vardı, 19 yaşında evlendi ve bir çocuğu oldu. Bulgaristanlı kızlar 12 yaşını bitirdiğinde Bat Misva töreni yaparlardı. Esther 2 kişiyle birlikte bu töreni heyecanla gerçekleştirdi. Babası Almanya'ya çiçek almaya gittiğinde kızı için de üstü çiçekli bir elbise aldı. Aynı elbisenin bir küçük numarasını da Suzy giyiyordu. Babasının ailesi çok genişti. 8 kardeşten 2'si kız, 6'sı erkekti. Biri Sofya'da, 3'ü Filibe'de, 4'ü de Paris'te yaşıyordu. Bayramlarda 5 kişilik ailenin yanı sıra dul halasıyla oğlu aralarına katılırdı. Her bayram bir evde geçerdi. Büyük tencerelerde yemek yapılırdı. Purim gecesinde, şeker bayramı, küçük bir oyun hazırlanır ve balo düzenlenirdi. Savaşın başlamasından önceki yıl yine Purim için bir oyun hazırlamışlardı ve Makabi lokalinde sergileyeceklerdi. Kocaman binasında spor oyunları düzenlenirdi. Onun da bu oyunda bir rolü vardı. O günü bugün bile çok iyi hatırlamaktadır. Beyaz elbisesiyle başında yapma beyaz çiçekler vardı. Elinde ise tef taşımaktaydı. Annesi ve ablası da hazırlanıp geldiler fakat tam oyun başlamak üzereyken antisemitler lokali basarak tüm camları kırdılar. Herkes çok korktu ve ağlayarak eve döndü. Bu, Bulgaristan'daki son bayram kutlaması oldu. Savaş kokuları gelmeye başladı. Musevi oldukları için tedirgindiler. Bu ülkede ya kalacaklar ya da zorunlu göç edeceklerdi. İsrail'e göç etme umuduyla İbranice'yi de öğrenmeye başladı. Almanlar Bulgaristan'ı işgal edinceye kadar okulda devam etti. 7. sınıfa geldiğinde Musevilere eğitim yasağı gelmişti. Bir gün okulun büyük rahibesi yanına çağırarak, "Bugün Naziler Bulgar okulunu kullanarak salonda konferans verecekler," dedi. Tüm Musevilere okulu terk edip evlerine gitmelerini söyledi. Okuldan ona bir terk etme belgesi verdiler. Bundan sonra çok zor günler başlamıştı. 40 yıldır namusu ile çalışan tüccar babasının bile çalışabilmesi izne bağlanmıştı. Akşam 6'dan sabah 9'a kadar evden dışarı çıkamıyorlardı. Çalışamazlar ve para kazanamazlardı. Yahudiler kimliklerini belli etmek için göğüslerine 6 köşeli sarı bir yıldız takmak zorunda bırakılmıştı. Bulgaristan'ın Türk konsolosu çok iyi yürekli bir adamdı. Türk vatandaşı oldukları için bir gün makamına çağırarak bu ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, toplama kamplarına düştükleri takdirde oradan kurtulabilmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Özel eşyaları ve paralarını konsolosluk kanalıyla İstanbul'a gönderebilecekti. Arzuya göre ailenin bir ferdi şimdiden yola çıkabilir, zemin hazırlayabilirdi. Elçilik gideceksiniz dediği anda gitmeliydiler. Geç kalınırsa ülkeden çıkabilmeleri mümkün değildi. Ester artık her şeye umutsuzlukla bakıyordu. Akşamları uyuyamıyordu ancak okula gitme yasağı gelene kadar okula gidebildi. Yasak geldikten sonra sokağa çıktığında yürüdüğü yolları ve okul arkadaşlarını gördüğünde çok kötü oluyordu. Şehirde 13-17 yaşlarında gençler görmek mümkündü. Diğerleri askerdeydiler. Yunan sınırını geri almak için savaşıyorlardı. Gestapolar ülkeyi sardı. Saint Joseph okulu hastane şekline dönüştürüldü. Rahibeler Fransa'ya geri çağrıldılar. Musevi okulu ise garnizon oldu. Bütün okullar öyleydi. Yunan sınırını geri almak istiyorlardı. Bütün bu olaylar sürüp giderken her akşam kabus görüyordu. Babasına birinin İstanbul'a gitmesi gerektiğini söyledi. Onun içinse o kişi Ester olmalıydı. Babası, korkmuyor musun dedi. Korkmuyorum, ben yalnız giderim. Yola yalnız çıktı. 13-14 yaşlarında hayatı daha yeni tanımaya başlayan, gelecekte Fransızca öğretmen olmayı arzulayan genç kızın yaşamdan beklediği tüm ümitler savaş denen o acımasız oyun yüzünden birdenbire ters dönmeye başlayacaktı. Bulgaristan'dan ayrılış. Ayrılışın zorluğunu ailesine belli etmemek için tren perondan kalkıncaya kadar kendini zor tuttu. Tren önce ağır ağır rayların üzerinden harekete geçerken boğazına düğümlenen hıçkırıklar bir bir çözülmeye başladı. Gözünden akan yaşlar yüzünden çocukluk yıllarını geçirdiği şehri puslu görebiliyor, tüm anılarını ve ümitlerini kalbinin en temiz köşesine saklıyordu. Seyahat ettiği vagon lokomotifin arkasındaki yabancılar vagonuydu. Bunun gibi iki vagon daha vardı ve 16 vagonluktu. Tren son hızıyla sınıra yaklaşırken iki Bulgar polisi soruşturmak üzere yanına geldiler. Niçin gidiyorsun, neden yalnız gidiyorsun gibi sorular sormaktaydılar. Yanlış bir cevap verdiğinde açığını yakalayabilmek için aynı soruları 2-3 kez soruyorlardı. Seyahat ettiği yabancılar vagonunda bir kişi daha vardı. Tren Svilengrad'a vardığında canı çok sıkılmıştı. Türk polisleri onu derhal korumaya aldılar. Onlar o an için adeta birer anne baba gibiydiler. Hele uzun boylu şişman olan o kadar iyi kalpliydi ki asla aklından çıkmaz. O kadar ilgilendiler ki acısını unutturabilmek ve sıkılmaması için öndeki lokomotife kadar götürdüler. Tren çok ağır ilerlemekteydi. Pencereler haremlik kafesi gibi kapalıydı. Hudut yeri olan Svilengrad'a yaklaşırken coğrafi duruma göre Bulgaristan'dan sonra Yunanistan'a, sonra tekrar Bulgaristan'dan ve tekrar Yunanistan topraklarından geçtikten sonra tren uzun köprüye ulaştı. İkinci kez Yunan topraklarına girildiğinde tren oldukça yavaşladı. Geçeceği köprü bir kez bombalanmıştı. Polisler tedirgin olmamalarını söylediler. Her türlü isteklerini yerine getirmeye hazırdılar. Vagonun pencerelerine takılan kafesler etrafı karanlıklaştırdığından trenin elektrikleri yakıldı. Cama fazla yaklaşmamaları özellikle tembihlenmişti. Trenin geçtiği yerler askeri garnizonlardı. Suyu ve çayı eksik etmediler. Yiyecek çok nevalesi vardı ama iştahı kesikti ve hep ağlamak istiyordu. İşte o an hayatın tüm gerçeği beyninde şekillenmeye başladı. Demiryolu üzerinden dilini bile bilmediği bir ülkeye yol alan küçücük bir kızdı. Bulgaristan'dan İstanbul'daki kuzenlerine telgraf çekilmişti. Acaba almaya gelecekler miydi? Ya gelmezlerse ne yapardı? Yanında çok az bir para vardı. Cebinde 5-6 lira ve çantasındaki 50 lira. Bunları her bir hatırlayışında ağlamak istiyor. Polis her gelişinde isteklerini sorarak onu avutmaya çalışıyordu. Kompartmanı polislerin kompartmanına bitişikti. İstekler için duvarı vurmanın yeterli olduğunu söylediler. Tren Flibe'den ayrılıp Hudud'a varıncaya kadar zor bir 4 saat geçirmişti. Saat 6.30 sıralarında tren uzun köprüye vardığında kapalı olan vagonların kepenkleri kaldırıldı. Şişman polis yanına gelerek, "Burası uzun köprü. Artık Türk topraklarındasın," dedi. "Korkma. ve şu sarı altı köşeli yıldızını sök at. Burası hür bir memlekettir. Biraz yatıştıktan sonra polisler şöyle konuştu. Sana yoğurt getireyim mi? Yok, istemem. Çay getireyim. İstemem.
Ayrım sonu.